Evet değerli izleyenler, Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüne bağlı ülkeler vardı. Başı Rusya çekiyordu, ondan sonra Belarus, Kazakistan, Tacikistan. Peki bu ülkelerin bu üyelikte kaç askeri var efendim? Ona bir bakalım. Bir volümümüz var, ona bir bakalım efendim. Evet, şimdi Kolektif Güvenlik Müdahale Güçleri, yani Acil Müdahale Güçleri de denebiliyor. Ermenistan'ın bu güvenlikte efendim bir tabur askeri gücü yer almakta. İkinci sırada Belarus, bir Tugay, 103. Yüksek Harekat Kabiliyeti Tugay bazında askeri gücü var. Kazakistan'da ise bir Tugay, bir tabur Hava Süvari Kuvvetleri 37. Hava Saldırı Tugay'ı yer almakta. Yine bu örgütün içerisinde Kırgızistan'da bir tabur asker bulunuyor efendim. Rusya'da bir Tugay, 31. Muhafız Hava Saldırı Tugay'ı o da. Bir Tümen, 98. Muhafız Hava Saldırı Tümeni ve son olarak Tacikistan'da da bir tabur asker bulunuyor bu güvenlik örgütünün içinde. Şimdi Kazakistan'da tansiyon düştü. Yönetim bütün kontrolü eline aldı. Peki olayların dışında, olayların yanı sıra bu Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü de bir tartışmalara neden oldu. Şimdi bu askerler, bu örgüt ne zaman faaliyete geçti? Neler yapıyor? Kazakistan'da ne işi var? Hangi faaliyetleri yürütüyor? İşte bu sorunun cevabını almak için efendim emekli amiral Cihat Yağcı'ya gidiyoruz. Sayın Yağcı, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Emre Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Çok yoğunsunuz biliyorum. Çok da önemli toplantılarınız var. Zira gerek Yunanistan gerek Libya'dan da çok sıkı bir şekilde takip edildiğinizi buradan söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Efendim, Kazakistan'da çok 2 Ocak'tan bu yana bayağı bir, hatta darbe girişimi deniliyor. Bir talihsiz bir olay yaşandı. Nasıl değerlendirmek lazım? Aslında merak edilen en büyük sorulardan bir tanesi, bu Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü ne işe yarıyor efendim? Orada Kazakistan'da ne işi var ve orada kalacak mı? Bu soruların cevabını lütfen sizden alalım.
Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü tabii çok, aslında bugüne kadar çok ciddi bir varlık göstermiş bir örgüt değildi. Bu Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra Rusya'nın önderliğinde, Rusya'nın periferisinde ve Rusya'nın etkisindeki devletlerin silahlı güçlerinden fayda istifadeyle yeni bir güvenlik örgütü, ittifak teşkil etmek üzere kurulmuştu.
Asya'nın NATO'su gibi mi efendim?
Asya'nın değil de Rusya periferisinin NATO'su gibi kurulmak istenmişti. Fakat bugüne kadar çok bir varlık gösterememişti. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Kazakistan'da bir iç karışıklık çıkartıldı. Ve Kazakistan devlet otoritesi sarsılmaya çalışıldı. Şimdi bu sarsılmaya çalışılması sonucunda da aslında Kazakistan tarihinin, yani işte 1990-92 arasındaki bu Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonraki olaylardan sonraki en önemli kanlı olaylara sahne oldu. Devlet otoritesinin kaybolduğu olaylara sahne oldu. Şimdi burada tabii Kazakistan konusunda bu olayların arkasında kimler var, ne var konusunun açıklığa çıkartılması lazım. Şimdi bir takım söylentiler var. O söylentilerin arasında şu var. Nazarbayev, Tokayev ve Putin olaylar başlamadan önce, 3 gün önce buluştular diye. Gerçekten buluştular. Evet. O önemli bir soru. İkinci soru şu. Nazarbayev Kazakistan dışına çıktı. Çıkarıldı. İsviçre'ye gitti. Gerçekten gitti mi gitmedi mi? Dün ben bunu Kazakistan Büyükelçisi'ne sordum. İşte resmi açıklama yapıldı. Nur Sultan'da Nazarbayev'den de. Ama Nazarbayev'in hiçbir görüntüsü yok şu ana kadar. Yani Nur Sultan'da olduğuna dair bir görüntü yok. Muhtemelen yurt dışına çıkartılmış olabilir. Sonra olayların akabinde tekrar Kazakistan'a getirilmiş olabilir. Ancak şu var. Devlet Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yürütürken devlet başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Nazarbayev Devlet Güvenlik Konseyi başkanlığına getirmişti. Ama Devlet Güvenlik Konseyi başkanlığından alındı. Yani Devlet Güvenlik Konseyi başkanlığından alındı. Şimdi böyle Tokay'a ben bu görevi yapacağım dedi olaylar çıkınca ve o zaman Nazarbayev'in akıbeti ne oldu? Neden Nazarbayev görevden alındı? Daha doğrusu Tokayev niye bu görevi devraldı? Bu soruların hepsini açıklığa kavuşturması lazım. Peki neden Nazarbayev üzerine oynandı? Nazarbayev o zaman neler oluyor? Kim istedi Nazarbayev'in çıkartılmasını, Nazarbayev'in görevden alınmasını, Nazarbayev'in etkisinin azaltılmasını? Bunların hepsi soru işareti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın oluşturulmasından sonra bu olayların çıkmasının bir bağlantısı var mı? Bu bir soru işareti. Amerika Birleşik Devletleri FETÖ bu olayın neresinde?
Evet efendim, en önemli şeyler aslında sordunuz. Bu FETÖ bu işin neresinde? Çok zira birçok okulları var, birçok faaliyet alanları olduğunu hep duyardık Kazakistan'da.
Evet. FETÖ gerçekten Kazakistan'da faaliyetlerine devam ediyor. Ve çok ciddi şekilde de Kazakistan ekonomisinde de kilit noktaları ele geçirmiş vaziyettiler. Şimdi FETÖ'ye karşı bir tutup alınma ihtimali var idi Kazakistan'da. Bunun önüne geçilmek mi istendi? Bunun çok açıklığa kavuşturması lazım. Ama şu bir gerçek. Ortada şunu söyleyelim.
Tabii.
Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya birbirlerine rakipler ve bunlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Bu bölgede derseniz bence çok romantik düşünüyorsunuz demektir. Çok romantik düşünüyorsunuz. Gerçek jeopolitiği, jeoekonomiyi okuyamıyorsunuz demektir. Şimdi daha geriye gidelim. Daha geriye gidelim. 1940'larda 1. 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği aynı ittifak içerisinde değil miydi Almanya'ya karşı?
Evet.
Ve ikisi de 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde beraber masaya oturmadılar mı Almanya'ya karşı? Ve Avrupa'yı beraber bölmediler mi? Hatta Almanya'yı bölmediler mi? Hatta Berlin'i bölmediler mi?
Yani Rusya ile Amerika burada bir ittifaka mı gitti efendim? Onu mu demek istiyorsunuz?
Şöyle, şunu söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda en büyük rakibi kim? En büyük hasım olarak gördüğü Çin. Çin.
Evet.
Peki Kazakistan? Kazakistan'ın Çin için önemi ne? Önemi şu. Çin bir kuşak bir yol, kuşak yol projesinin ilk başlangıcını Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev Üniversitesi'nde açıkladı. Çin Devlet Başkanı açıkladı. Şimdi bu çok önemli. Kazakistan bir kuşak bir yol teorisi projesi için en kilit nokta Avrasya'da. Ve Çin'le ilişkilerin geliştirildiğini de görüyorduk Kazakistan'ın.
Evet, enerji anlaşmaları yapılmış
her şey,
Sayın Yaşar.
Her şey yapılmış vaziyette. Ve mesela uranyumun büyük miktarı Kazakistan'dan çıkıyor ve en büyük alıcısı Çin. İkinci alıcı Rusya. Şimdi %50'sinden %60'ı kadarını Çin alıyor. Gerisini, büyük kısmını Rusya alıyor. Uranyumun. Şimdi o zaman bu ki 10 yıllık depolama yaptığı da söyleniyor Çin'in. Uranyumunu depoladığını da söyleniyor. Ama bunlar 10 yıl falan çok kısa vadeli işlerdir. Devletler arası ilişkilerde ve ekonomide. O nedenle şimdi Çin'le bağının Kazakistan'ın kesilmesi kimin işine yarar? Şimdi daha da romantik bir şey söyleyeyim. Ağları var ki Rusya ile Çin'in müttefik olduğunu düşünüyorlar. Yani Rusya
oyun
ile Çin'in
içinde oyun
müttefik,
var efendim.
Yani Rusya ile Çin müttefik olabilir mi? Tarih boyunca olmuşlar mı? Yani bugün bakın, Soğuk Savaş döneminde, Sovyetler Birliği döneminde Çin Sovyetler Birliği'ne karşı Amerika'nın müttefikiydi. Amerika'nın müttefikiydi. Şimdi çok net bir şekilde Çin Rusya için de tehdit. Rusya'nın demografik yapısı, yani şimdi Rusya'da yaşayanlar bilir bunu. Ahkam kesmemek lazım. Ben Rusya'da yaşadım. Rusya'da çalıştım.
Evet.
Rusya'nın çok kırılgan bir demografik yapısı vardır. 142 milyon nüfusu vardır. Bunun ancak yarısı Rus'tur. Ve bu yarı nüfusla bu dünyanın en büyük devletini, en büyük ülkesini yönetir. Dünyanın üçte bir zenginliği de Rusya'dadır.
Evet.
Ne Çin'in ne başkasının girmesini istemez, yaklaşmasını da istemez Rusya. Yani Çin biliyorsunuz çekirge sürüsü gibi. Bir yere girerse, yani 1,5 milyar nüfusu var. Bir yere girerse, 1,5 milyara yakın diyelim, 1,3 milyar. Bir yere girerse orayı talan ediyor.
Evet.
Şimdi Rusya'ya Çinliler girebilmiş değiller şu ana kadar. Rusya bu konuda çok ciddi bir tavır sergiliyor. Dünyada ender Çinlilerin girmediği devletlerden bir tanesi Rusya'dır, biliyor musunuz?
Doğrudur.
Yani
çok sıkı bir duvar var efendim o zaman. Yani Çin Seddi'ni aslında Rusya çekmiş Çin'e. Öyle diyebiliriz.
Ekonomisinde de Ruslar Çinlilere hiç müsamaha göstermezler. Çok dikkatlidirler.
Evet.
Çok dikkatlidirler. Şimdi o zaman Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Çin'e karşı ittifak yapmış olabileceğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.
Belki de evet. İlk flört diyebiliriz.
Tabii. Yani ve bundan sonra Çin tehlikesine karşı, Amerikalıların Çin tehlikesine karşı, Batı'nın Çin tehlikesine karşı Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın özellikle Kuzey Kutup Denizi'nde, Kuzey Okyanusu'nda işbirliği yapacağı açıktır.
Evet.
Çünkü buradan Kuzey Kutup Denizi'nde ekonomik olarak çok ciddi bir şekilde varlık göstermeye çalışıyor. Okyanusunda Çin. Neden? Kuzey Buz Denizi eridi. Eridikçe yol açılıyor ve ticaretini çok daha kısa ve çok daha az maliyetle malların ürettiği malları Çin deniz ipek yoluyla dediği, deniz kuşak yoluyla dediği Avrupa'ya sevk edebilecek. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgenin kontrol edilmesini ve böylece Çinlilerin elini kolunu sallayarak geçmemesini, hatta buranın bir ücrete bağlanmasını, dolayısıyla Çin'in rekabetçi fiyatlarla malını Avrupa'ya sevk etmemesi için burada bir ücretlendirme yapılması konusunun bile tartışıldığı bir durumdan söz ediyoruz. O zaman Çin'in bu kısaltılmış yoldan gitmesi büyük avantaj sağlarken, eğer burada bir ücretlendirme, bir hizmet karşılığında ücretlendirme ve bu hizmetin de mecburi kılınması uluslararası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Rusya tarafından bir ücretlendirmeye tabi tutulması durumunda, buradan geçecek gemilerin aslında maliyetleri o kadar da düşük olmayacak demektir. Bu da malların maliyetinin düşük olmayacağını gösterir.
Evet,
şimdi Kazakistan'ı karadaki kilit noktası, hem de Rusya'nın yanı başındaki kuşak yol projesinin kilit noktası olduğunu düşünürsek ve gene Rusya'nın hemen kuzeyindeki Kuzey Buz Denizi'nde deniz kuşak yol projesinin kilit noktası olduğunu düşünürsek, bu her ikisine karşı da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok hassas olduğunu, Rusya ile menfaatlerinin de birleştiğini düşünürsek, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kazakistan'da Çin varlığına karşı bir ortak operasyon yapma ihtimali yüksektir.
Yani şöyle diyebilir miyiz efendim? Totalde anlamak açısından söylüyorum. Kazakistan'da mevcut olan bu meydana gelen olaylarda bir Rusya ile bir Amerika'nın birlikte bir operasyonu olabilir.
Olabilir.
Diyoruz.
Olabilir. Kuvvetle de muhtemeldir. Kuvvetle de muhtemeldir. Çünkü şöyle, Amerika'nın varlığı, bu olayların çıkartılmasındaki bir kere FETÖ'nün varlığı tartışılmaz.
FETÖ bu işin neresinde sizce?
FETÖ profesyonel olarak halkı organize halkı organize etmiştir ve yönetime karşı başkaldırtmıştır. FETÖ,
yani
FETÖ
sivil kalkışmayı, sivil kalkışmayı tabii, ayağında FETÖ var diyoruz değil mi?
Bunun arkasında kesinlikle FETÖ var. FETÖ'nün, yani bu çok bariz bir Amerikan yöntemi ve müdahale de çok bariz Rus yöntemi. Yani kalkışma Amerika yöntemi.
Kalkışma Amerika'dan, operasyonda Rusya'dan diyoruz o zaman.
Evet. Değil mi? Yani kalkışma modeli Amerika'dan çok belli, çok bariz. Aynı kalıp oturuyor. Müdahale de davet üzerine gelme konusu da Rus modeli. Klasik. İkisi de klasik.
Bizi çağırdılar, şimdi, biz de geldik. Yani o şekilde.
Aynen öyle. Aynen öyle. Bundan sonra Kazakistan'ın Rusya'nın hegemonyasından çıkmasını düşünmek mümkün olabilir mi? Tabii. Neden? Çünkü bu kalkışmadan sonra devlet otoritesini tekrar sağlayan güç, destek olan güç Rusya gözüküyor şu anda. Güvenlik, işte kolektif güvenlik anlaşması örgütü dediğiniz nedir ki aslında Rusya'dır yani. Ermenistan'ın çapulcu ordusu budur yani. Ayakkabıları bile farklı olan bilmem
evet,
onlar
mıdır? Çok görüntüleri ya, gördük. Sosyal medyada bayağı da bir gündem oldu bu bahsettiğiniz konu.
Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Şimdi neticede bakın, sonuca bakalım. Bazen sonuçlardan başlangıca gitmek de uygun olabilir.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik anlaşması örgütünün bu olaya müdahil olmasında bir tepkisine rastladınız mı?
Herhangi bir yani, şey ses çıkmadı orada.
Ciddi bir tepkisine rastladınız
yok
mı? Böyle, yoksa ayağa kaldırdı Amerika Birleşik Devletleri. Cılız bir iki ses verdiler. O da diplomatiktir. Böyle şeylerde sen yap, ben şöyle bir iki cılız ses veririm.
Sen yani bir öyle danışıklı dövüş oldu işte. Rusya çıktığı yerden, girdiği yerden çıkmaz. Öteki de aynı şekilde ona bir şöyle bir sürtüşme hafiften. Böyle bir diplomatik yani bir şey oldu. Danışıklı dövüş tarzı.
Burada şöyle bir şeye de Emre Bey dikkat etmek lazım.
Tabii lütfen.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü. Efendim bu yarın işte bugünden itibaren boşaltmaya başlıyorlar. Boşalttılar zaten. Boşaltsalar bunlar önemli değil. O kolektif güvenlik anlaşması örgütünün o askerlerin oradan, bir kısmının oradan çekilmesi artık bundan sonra Rus etkisinin de sona ereceğini göstermez. Asla böyle bir şey değil. Artık bundan sonra Kazakistan'da Rusya etkisi vardır. Bitti.
Evet.
Bitti. Yani siz düşünsenize, bu herhangi bir ülkede de böyle olur. Zaten sadece Kazakistan'da değil ki. Yani bugün bindem diyelim ki
Rusya aynısını Şam'a da yapıyor efendim. Esad'a da yapıyor. Hatta öyle bir görüntüler de var. Hatırlarsanız karşılama töreninde Rus askeri Putin'in gerisine gitmesi gerektiğini söylüyor. Hatırlarsınız o görüntüleri.
Evet. Yani bu böyle bir şey. Böyle bir şey. Den sonra artık bu periperide Kazakistan'da Rus etkisi çok son derece artmıştır.
Evet efendim. Son sorum, sözünüzü kesiyorum. Konuşacak o kadar güzel konuşuyorsunuz ki Sayın Yağcı, gerçekten süremiz de sınırlı. Turan ordusu efendim, çok sıkça dile getirdiniz ve çok da etkisini aldık. Özellikle Yunan medyası bu yaptığınız Turan ordusu önerisini çok konuştu. Yunan medyasında da takip ettik. Kurulur mu efendim sizce?
Şimdi şöyle, bakın adını Turan ordusu diye ve sembolik güzel bir isim olduğu için, çok etki doğuracağı için kullandım ben bunu.
Evet.
Dediğiniz gibi Yunan ve Ermeni basını müthiş bir tepki verdi. Bu da basit bir turnusol kağıdı, konuştuğumuz gibi, dediğimiz gibi. Bu basit turnusol kağıdı şunu gösteriyor. Hı. Yunan ve Ermeni rahatsızsa Azerbaycan'dan da çok niyet verici geri beslemeler oldu. O medyasında çok yer aldı. Bunlar turnusol kağıdı. Dostunuz seviniyorsa, düşmanınız tepki gösteriyorsa demek ki doğru bir teklif, doğru bir yöntem demektir bu. Çok basit. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı'nın mutlaka askeri ayağının kurulması lazımdır. Yani bu askeri ayağı bir savunma işbirliği teşkilatı olmalıdır. Adına Turan Ordusu demeyelim, Türk Devletleri Savunma İşbirliği Teşkilatı diyelim. Bu bir savunma işbirliği teşkilatı ittifakı olmalıdır. Adına Turan Ordusu da diyebiliriz, Türk Ordusu da diyebiliriz, başka bir şey de diyebiliriz. Ama bir askeri işbirliği teşkilatı kurulması şarttır. Neden? Bugün o gösterdiğiniz devletlerin arasında Azerbaycan yoktur. Türkmenistan yoktur, Özbekistan yoktur. Bunların hepsi hedeftedir. Bunların hepsi FETÖ'nün hedefindedir.
Evet.
FETÖ'nün hedefindedir. Dolayısıyla FETÖ, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın hedefindedir. Böyle bir durumda Allah muhafaza, o zaman bizim böyle durumda birbirimize yardım edebilmek açısından Azerbaycan'la yaptığımız gibi bir ittifak, yani sana saldıran bana saldırmış olur, bana saldıran sana saldırmış olur anlayışıyla bu ittifakın kurulması şarttır. Bu ittifak kurulduğu zaman o zaman dünyada bir güç olarak ortaya çıkarız. Bir güç olarak. Şimdi kolektif güvenlik anlaşması örgütüne baktığınız zaman askeri varlığı çok cılız gözüküyor değil mi? Bir tabur asker en fazla işte
evet,
Rusya
evet.
Tümen koymuş falan. Ama neticede şu çıktı. Bakın bu olayların sonucunda şu çıktı. Dünyada iki kutuplu bir jeopolitik, jeostratejik bir yani bu destekleniyor. NATO'nun karşısında bugüne kadar varlık gösteremeyen kolektif güvenlik anlaşması örgütü bir başka örgüt olarak ortaya çıkıyor. Ve ciddi şekilde işte gitti Kazakistan'a müdahale etti.
Evet.
Yani bizim NATO'nun 5. maddesi gibi aslında bu. NATO'nun 5. maddesinin benzeridir onların da anlaşmanın da maddesi. Gitti müdahale etti. Şu veya bu şekilde. Bu artık NATO'nun karşısında bir başka askeri örgüt olduğunu gösteriyor. Ve bu örgüt göreceksiniz gittikçe güçlenecek. Çünkü Amerika ile Rusya anlaştı. Üçüncü bir kutup çıkmasın, o üçüncü kutupta Çin olmasın. Biz tekrar iki kutuplu bir askeri düzene geçelim. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin de çok işine geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki varlığını da sürdürmek istiyor aynı zamanda.
Hı hı.
O nedenle NATO'yu güçlendirmek, Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünü de güçlendirmek her ikisinde işine geliyor. O zaman bizim burada kendi menfaatlerimizi koruyacak, kendi güvenliğimizi sağlayacak Türk devletleri olarak bir teşkilatlanmaya gitmemiz çok meşrudur ve gereklidir. Bakın Avrupa ordusu kuruluyor. Dün karar verildi, tekrar seslendirildi. Dikkat ederseniz, takip ettiyseniz basını.
Evet.
Avrupa ordusu kuruldu. O zaman niye bir Turan ordusu kurulmasın?
Yani herkes bir orada kurarken Türk devletleri neden baksın, neden biz seyirci kalalım değil mi efendim?
Ve bu büyük bir fırsattır. Büyük bir fırsattır. Bu olay bizim için çok büyük bir fırsattır. Bu olay hemen, bu olaydan bu yönde istifade edilmeli ama hemen hayata geçirilmeli.
Evet.
Ne kadar gecikse dış güçlerin müdahalesi ve bunu engelleme gayretleri artar.
Evet. Sayın Yağcı, çok teşekkür ederiz efendim. Değerli görüşlerinize, programımıza katkı koydunuz. Tekrardan yine başka bir programda görüşmek üzere diyelim efendim. Çalışmalarınıza başarılar dileriz.
Sağ olun Emre Bey. Bir mukabele. Ben teşekkür ediyorum.